Ayrım 9, sayfa 63. Özel demiryolu vagonu bir zamanlar Cecil Rhodes'a ve De Beers Elmas Şirketi'ne aitti. Senten Courtney onu yeni vagon fiyatından çok ucuza satın almış, bundan sevinç duymuştu. Kuruşun değerini bilen bir Fransız kadınıydı ruhen hala. Paris'ten genç bir dekoratör getirtmiş, içini art deko stili döşetmişti. Moda oydu. Şasa karşıdan ona gülümsüyordu. "Biliyor musun Matre, bazen gözlerine baktığımda ne düşündüğünü anlıyorum galiba." Bu çocuk ara sıra pek rahatsız edici sözler söylüyordu. Bir haftadan beri boyu da en az 3 santim uzamış gibiydi. "İnşallah yanılıyorsundur." Senten ürperdi. Burası serin oldu. "Şu havalandırmayı kapatsana canım." Masasından kalktı, buzlu cam kapıyı açıp vagonun balkonuna çıktı. Çölün sıcak havası çevresini sardı. Saat kaç diye sorarken gözlerini yummuş, yüzünü güneşe doğru kaldırmıştı. 10 dakikaya kadar Oranj Köprüsü'nü geçeceğiz. Tabii makinist rötar yapmadıysa. İşte yavaşlamaya başladık bile. Fren sesini duyuyor musun? Şasa balkondan eğildi. Senten ona dikkat etmesini söyleyip uyarmamak için kendini güç tuttu. Jack Murphy ona, "Çocuğa hep bebek muamelesi yapamazsınız efendim," demişti bir ara. Artık büyüdü, erkek oldu. Erkekler kendi girecekleri rizikoları kendileri seçerler. "İşte köprü," diye bağırdı Şasa. Senten onunla birlikte eğilip sulara bakarken "Elmaslar Nehri," diye mırıldandı. Şasa, "Nereden geliyor o elmaslar?" diye sordu. "Irmak onları yolun üzerindeki tüm oyuk ve kovuklardan topluyor. Kıtanın oluşumu sırasındaki volkanik patlamalar sırasında saçılanları da alıyor. Yüzlerce milyon yıldır elmas biriktiriyor. Hepsini kıyıya doğru taşıyor." Yan yan oğluna baktı. "Neden parçalanmıyor onlar öteki çakıllar gibi?" "Çünkü onlar doğadaki en sert maddedendir de ondan. Hiçbir şey elması çizemez ve aşındıramaz," dedi Şasa hemen. "Hiçbir şey onlar kadar sert, onlar kadar güzel değildir. Sen de seveceksin onları. Onlarla çalışan herkes sonunda sever." "Bana nehri anlat," dedi Şasa hevesle. "Nehrin denize döküldüğü yerde elmaslar kumlara saçılır. O kumsallar elmastan yana öyle zengin ki yasak bölge sayılıyor. İnsan meyve bahçesinde meyve toplar gibi ceplerini onlarla doldurabilir mi?" "Pek o kadar kolay değil," diye güldü Senten. 20 yıl arayıp bir tek taş bulamamak da mümkün. Ama nerede arayacağını bilirsen, şansın varsa en ilkel aletlerle bile..." "Biz neden gidemiyoruz oraya Mater?" "Çünkü onlar sahipli şeri. Oppenheimer diye birine ait. Sir Ernest Oppenheimer. Ve de onun şirketi De Beers." "Bir tek şirketin malı mı hepsi? Bu haksızlık ama." Senten oğlunun gözündeki ihtiras ışığını görünce sevindi. Bir nebze sağlıklı hırs ona hazırladığı planları uygulaması için şarttı. Ona parayı sevmeyi öğretmek zorundaydı, varlıklı ve güçlü olması için. "Nehrin hakları onun," dedi. "Ayrıca Kimberley, Wesselton, Bulfontein ve diğer birçok büyük madenlerde. Ama en büyük gücü satılan her taşın kontrolünün onun elinde olması. Bizim taşlar bile, bizim gibi bir avuç bağımsızınkiler bile." "Bizi de mi o kontrol ediyor? Hani'yi de mi?" Şasa gücenmiş gibiydi. Senten başını salladı. "Her elmasımızı merkezi satış teşkilatına sunmak zorundayız. Onlar fiyat verir." "O fiyatı kabul etmek zorunda mıyız?" "Yo, değiliz. Ama etmezsek aptallık ederiz." "Reddetsek ne yaparlar?" "Şasa, sana kaç kere söyledim. İnsan kendinden güçlüsüyle dövüşmemeli. Bizden güçlü pek fazla insan yok. Hele de Afrika'da. Ama Sir Ernest Oppenheimer o güçlülerden biri." "Ne yapabilir?" "Bizi çiğ çiğ yer hayatım. Çok da sevinir. Her yıl zenginleşiyoruz. Onun gözünde daha çekici oluyoruz. Dünyada korkmamız gereken insanlardan biri o. Hele de sevgili nehrine yaklaşma ataklığını gösterirsek." "Nehir onun mu?" Şasa şaşırmış, bozulmuştu. Yasal olarak değil ama yaklaşırsan tehlikedesin demektir. Orayı korur o, elmasları da. Demek burada elmaslar var. Şasa kıyılara elmas görecekmiş gibi dikkatle baktı. Doktor Twentyman Jones da ben de var olduğuna inanıyoruz. Bazılarının bölgelerini bile saptadık. Nehrin 200 mil kadar yukarısında. Bushmanların gürültü yeri ya da Orabies dediği bir çağlayan var. Orası bir elmas cenneti olmalı. Sonra nehir yatak değiştirdiği zaman kuru kalan alivyon yatakları var. Az sonra Senten, içerisi ısınmıştır herhalde dedi. Girelim artık. Masasına oturunca, sana göstermek istediğim bazı şeyler var dedi oğluna. Courtney Maden ve Finans Şirketi'nin yıllık raporunun gizli özetini açtı. Bu iş kolay olmayacaktı. Kırtasiye konuları kendisine bile sıkıcı geliyordu. Üstelik matematik, Şasa'nın en zayıf olduğu konuydu. Satrançtan hoşlanırsın, değil mi? Evet dedi çocuk tedbirli bir sesle. Bu da bir oyun ama bin kere daha ilginç ve karlı. Kuralları bil yeter. Şasa gözle görülür biçimde neşelendi. Öğret bana kuralları dedi. Hepsi birden olmaz. Her gün biraz. Sonunda oynamaya başlayacak kadar öğrenirsin. Akşama doğru oğlunun yüzündeki yorgunluk çizgilerini gördü ama ilgisi hala devam ediyordu. Bugünlük bu kadar yeter deyip dosyayı kapadı. Neymiş altın kurallar? Bir malı her zaman maliyetinden fazlaya satacaksın. Senten cesaret verircesine başını salladı. Herkes satıyorken satın alacaksın, herkes satın alıyorken satacaksın. İyi, Senten ayağa kalktı. Şimdi biraz hava alalım, sonra da yemek için giyiniriz. Balkona çıktıklarında kolunu oğlunun omzuna sardı. Madene vardığımızda sabahları Dr. Twentyman Jones'la çalışmanı istiyorum. Öğleden sonraların serbest olabilir ama sabahları çalışmalısın. Madeni her yanıyla tanımanı istiyorum. Tabii çalışmanın karşılığını ödeyeceğim. Ona gerek yok Mater. Bir altın kural daha hayatım. İyi bir teklifi asla reddetme. Gece ve ertesi günde yollarına devam ettiler. Güneş battıktan biraz sonra Wintec'e gireceğiz dedi Senten. Vagon sessiz bir yerde geceleyecek. Sabah olunca madene doğru yola çıkacağız. Bu akşam yemeğe Dr. Twentyman Jones'la Abraham Abrahams da gelecek. Bu yüzden giyinmemiz gerek. Şasa gömleğiyle kompartmandaki boy aynasının karşısında durmuş, papyonunu bağlamaya çalışıyordu. Henüz bu işi pek iyi öğrenememişti. Birden vagonun yavaşladığını, lokomotifin düdük çaldığını duydu. Heyecanla pencereye döndü. Windhoek dışındaki tepelerin arasından geçiyorlardı. O bakarken sokak ışıkları vardı. Yalnız o ana yollarınki. Tren pek yavaşlamıştı. Şasa'nın burnuna odun ateşlerinin kokusu geliyordu. Deve dikeni ağaçlarının altında bir tür kamp bulunduğunu gördü. Pencereden sarkıp baktı. Bir levha ilişti gözüne. Val Harts'a mı? Zor gideriz. Hiç anlayamamıştı. Kaşları çatıldı. Levhanın direği dibinde duran iki kişi ilişti gözüne. Kısa boylu olanı kızdı. Yalın ayak, incecik, üzerinde biçimsiz bir elbise. Kız onu ilgilendirmeyince dikkatini yandaki uzun boylusuna çevirdi. Birden bir şok duygusuyla doğruldu. O zayıf ışıkta bile tanımıştı gümüşsü, sarı saçları, kara kaşları. Birbirlerine ifadesiz gözlerle baktılar. Beyaz resmi gömlekle papyon kravatlı çocukla tozlu haki şort giymiş çocuk. Derken tren geçti, birbirlerini göremez oldular. Hayatım, Şasa kapıya döndü, annesine baktı. Bu gece safirlerini takmış, duman mavisi bir elbise giymişti. Hazırlanmamışsın daha, neredeyse istasyona geliyoruz. Kravatını da berbat bağlamışsın. Gel de ben düzelteyim sana. Şasa durdu. Annesi becerikli parmaklarıyla kravatı düzeltirken Şasa o çocuğu bir dakikalığına görmenin içinde yarattığı öfkeyi ve yetersizlik duygusunu bastırmaya çalıştı. Lokomotifin makinisti onları bir yan hatta soktu, durdurdu. Abraham Abrahams'ın Ford arabası biraz ileride park etmiş bekliyordu. Vagon durur durmaz Abe hemen balkona tırmandı. Senten her zamankinden bile güzelsin. Elini öptü, iki yanağını öptü. Ufak tefek bir adamdı. Boyu Senten'inki kadar ancak vardı. İfadesi canlı, gözleri zekiydi. Kulakları ise sanki başka hiç kimsenin duyamadığı gizli sesleri dinliyormuş gibi dikilmiş gözükürdü her an. Kol düğmeleri pırlanta ve onyx, aşırı süslü, smokin ceketi biraz fazlaca dikkat çeken türdendi ama Abrahams yine de Senten'in en sevdiği insanlardan biriydi. Tüm parası 10 sterlini aşmıyorken ona destek olmuştu. Hani madeninin hak talebi formlarını o hazırlayıp başvurmuş, sonra tüm hukuk işleriyle Senten'in bir yığın özel işlerini de o yönetmişti. Eski ve yakın bir dosttu ama daha önemlisi işinde asla hata yapmazdı. Yapsa zaten şu anda burada olmazdı. Sevgili abi, Senten onun iki elini birden tutup sıktı. Rachel nasıl? Harika diye güvence verdi Abrahams. En çok kullanıldığı sıfattı bu onun. Özürlerini yolladı, yeni bebek yüzünden. Elbette diye başını salladı Senten. Abraham, onun erkekler arasında bulunmayı tercih ettiğini bildiğinden karısını pek seyrek yanında getirirdi. Davet özellikle belirtilse bile. Senten avukattan bakışlarını ayırıp uzun boylu, kambur omuzlu adama döndü. Doktor Twentyman Jones ellerini uzattı. Bayan Courtney diye mırıldandı adam cenazecilere yakışacak bir ifadeyle. Senten en pırıltılı gülümsemesini takındı. Bu adamın ifadesine biraz neşe getirmeye çalışmak onun en sevdiği oyunlardan biriydi. Ama yine kaybetti. Adamın yüzünde yas ifadesi daha da derinleşti. O kadar. İkisinin ilişkisi hemen hemen Senten'in Abraham'la dostluğu kadar eskiydi. Uzun boylu adam önceleri De Beers Elmas Şirketi'nin danışmanıyken 1919 yılında Honey Madeni'nin değerlenmesini yapmış ve madeni açmıştı. Gelip Honey Madeni'nde baş yönetici olarak çalışmasını sağlamak için 5 yıl mücadele vermişti Senten. Güney Afrika'nın en üstün elmas uzmanı mühendisiydi. Bu da zaten dünyanın en iyisi demekti. Senten onları salona aldı, beyaz ceketli barmene eliyle çekilmesini işaret etti. Abraham bir kadeh şampanya, kadehi kendi eliyle doldurdu. Doktor Twenty Jones, biraz Madeira. Hiç unutmuyorsunuz Bayan Courtney dedi adam bardağını ondan alırken. Aralarında hep ünvan ve soyadı kullanarak konuşurlardı. Oysa dostlukları nice deneylerden başarıyla geçmişti. Sağlığınıza baylar diye kadehini kaldırdı Senten. Birer yudum aldıktan sonra gözlerini salonun iç kapısına çevirdi. Şasa bu işaret üzerine kapıdan girdi. Senten'in eleştirici bakışları altında konukların elini sıktı. Yaşlarına tam gerekli ölçüde saygı gösteriyordu. Abraham onu kucaklayınca tedirginlik belirtmedi. Hemen arkasından Doktor Twentyman Jones'a döndü. Senten başını hafif sallayarak onayladığını belli etti. Sonra masa başındaki yerine oturdu. İki adam da zarif ama rahatsız art deko koltuklara yerleşip dikkatlerini ona çevirdiler. Sonunda oldu dedi Senten onlara. Kotamızı kestiler. İki adam arkalarına yaslanıp kısaca bakıştılar, sonra tekrar Senten'e döndüler. Abraham, bir yıldır bekliyorduk dedi. Senten, ama bekliyor olmamız işi olduğundan hoş göstermiyor diye karşılık verdi ekşi bir sesle. Twentyman Jones ne kadar diye sordu. %40. Adam bu cevabı düşünürken ağlayacakmış gibi göründü. Merkezi Satış Konseyi bağımsız elmas üreticilerinin her birine bir kota verirdi. Bu uygulama gayri resmi, herhalde yasaya da aykırıydı ama yine de yürürlükteydi. Bağımsızların hiçbiri sistemin yasallığını tartışma çılgınlığını göstermiyor, kendilerine tanınan piyasayı paylaşmaya da kalkmıyordu. %40 mı diye patladı Abraham, haksızlık bu. Doğru söylüyorsun sevgili abi, ama öyle olması işimize yaramıyor. Bakışlarını Twentyman Jones'a çevirdi. Kategorilerde değişiklik var mı diye sordu adam. Kotalar karat ağırlığına göre ve taş tiplerine göre sınıflara ayrılıyordu. Koyu renk sanayi taşlarından en üstün kalite mücevher taşlarına kadar. Boylarına göre de minik kristallerden iri değerli taşlara kadar. Yüzdeler aynı dedi Senten. Adam koltuğuna yerleşerek cebinden bir defter çekti, hızla birkaç hesap yaptı. Senten, şasanın bir rafa dayanıp durmakta olduğu tarafa baktı. Neden söz ettiğimizi anlıyor musun? Kotayı mı? Evet, sanırım anlıyorum Mater. Anlamadığın bir şey olursa sor diye emir verdi annesi. Tekrar Twentyman Jones'a döndü. Üst kalite için %10 artım talebinde bulunabilir misiniz? Senten başını hayır anlamında iki yana salladı. Başvurumu yaptım, reddettiler. De Beers, o anlayışlı haliyle talepte en fazla düşenin üst kaliteler olduğunu belirtti. Değerli taş ve mücevher kısmı. Adam tekrar defterine döndü. Hepsi onun kaleminin gıcırtılarını dinlediler. Senten alçak sesle, "Başa baş noktasını tutturabilir miyiz?" diye sordu. Doktor Twentyman Jones bu soruya cevap vermektense kendini öldürmek daha iyiymiş gibi görünüyordu. Ucu ucuna diye fısıldadı. Adam çıkarmak, masrafı kesmek zorunda kalacağız ama giderleri herhalde karşılar. Küçük bir kar da elde edebiliriz. Tabii De Beers'ın koyduğu fiyatlara bağlı olarak. Ama korkarım üst kalitelerin karı elden gidecek Bayan Courtney. Senten kendini pek zayıf hissetmeye başlamıştı. Ellerini masadan kucağına indirdi, titrediğini kimseye göstermemeye çalıştı. Birkaç dakika hiç konuşmadı, sonra boğazını temizledi. Kotanın yürürlüğe gireceği tarih Mart'ın 1'i. Demek ki bir komple parti daha teslim edebiliriz. Ne yapmak gerektiğini biliyorsunuz Doktor Twentyman Jones. Partiye tatlıları dolduracağız Bayan Courtney. Tatlılar nedir, Doktor Twentyman Jones? Şasa ilk defa konuşuyordu. Mühendis ciddi bir ifadeyle ona döndü. Bir üretim süresi içinde mükemmel kalitede elmaslar bulduğumuz zaman içlerinden en iyi olanları bazen bir yana ayırır, ileride gidecek kalitesiz partilerin arasına koymak üzere saklarız. Şimdi elimizde birikmiş olanları fırsat varken merkezi satış teşkilatına yollayacağız. Anlıyorum diye başını salladı şasa. Teşekkür ederim Doktor Twentyman Jones. Yardımcı olabildiğime sevindim Master Şasa. Senten ayağa kalktı. Artık yemeğe geçebiliriz dedi. Beyaz ceketli hizmetkar kayan kapıları iki yana itti. Yemek salonundaki pırıl pırıl, üzeri gümüş ve kristal dolu masa ortaya çıktı. Masada antika vazolar içinde sarı güller vardı. Senten'in vagonunun durduğu demir yolundan bir mil kadar ileride iki adam kamp ateşinin başında iki büklüm oturuyor, bir yandan atları konuşurken bir yandan da tenceredeki mısır ezmesinin kaynayışına bakıyorlardı. En azından 15 at gerekliydi onlara, hem de güçlü, çöle alışkın atlar. Lothar, aklıma gelen adam iyi bir dost dedi. Dünyanın en iyi dostu bile insana 15 at ödünç vermez. 15'ten azıyla da biz işimizi göremeyiz. Parayla almaya kalksak 100 sterlin bile yetmez. Lothar leş kokulu kil piposundan bir soluk çekti. Pipodan çirkin bir hırıltı çıktı. Lothar ağzına gelen sarı suları ateşe tükürdü. 100 sterlini doğru dürüst bir proya vermeye dünden hazırım dedi. ''Benim yüz sterlinimi değil ama.'' ''Lothar, atları bir kenara bırak şimdi.'' diye önerdi. ''Adamlar konusuna geçelim.'' ''Adam bulmak, at bulmaktan kolay.'' diye sırıttı Hendrik. ''Bugünlerde bir yemek fiyatına iyi bir adamı satın almak mümkün. Karısını da ikramiye olarak alabilirsin hatta. Bizimkilere yaban at pazarında buluşmak üzere haber saldım.'' Manfred yaklaşırken ikisi başlarını kaldırıp baktılar. Lothar, oğlunun yüz ifadesini görünce defterini cebine koyup hemen ayağa kalktı. ''Baba, hemen gelmen gerek.'' diye yakardı Manfred. ''Ne oldu Mani?'' ''Sara'nın annesiyle bebekler, hepsi hasta. Babam gelir dedim onlara. Lothar'ın tüm insan ve hayvanları iyileştirebilme şöhreti vardı. Kurşun yarasından kızamağa, sinir krizlerine kadar her şeyin çaresini bilirdi. Ayrım sonu.